Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Aralık 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Tüm dünyada omikron alarmı var. Yaklaşık 19 ülke ve bölgede görüldüğü Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmış vaziyette. Covid notlarını aktaracağım size. Dünya Sağlık Örgütü özellikle de hemen bir refleksle Afrika ülkelerine yönelik kapanmaya giden, seyahat yasaklarına, kısıtlamalarına giden ülkeleri eleştirdi. Virüsle böyle mücadele edilemeyeceği vurgusu eşliğinde. Pek çok ülkede de vakalar görülmeye başlandı. İskoçya'da, Norveç'te, Suudi Arabistan'da, Brezilya'da, Türkiye'de henüz yok gibi gözüküyor. Önlemler zaten Delta varyantında da bir artış söz konusuydu. Devam ediyor diyebiliriz genel olarak dünyada Covid durumuyla. Tabii ekonomik yapıya, küresel ekonomik yapıya etkilerine dair notlar var, aktaracağım sizlere. Küresel bilek güreşinde Çin'den notlarım olacak. Özellikle Tayvan Boğazı odaklı Çin'in verdiği mesajlar. NATO Dışişleri Bakanları ise Letonya'da, başkent Riga'da toplandılar. Dün toplandılar, bugün ikinci günü. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil ediyor ve Ukrayna merkezli bir kriz. NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg'den Rusya'ya yine tehditkar açıklamalar Ukrayna üzerinden geldi. Moskova'dan da buna yanıtlar geldi. Hem Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var, hem Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle de artık NATO'nun 90'larda verdiği sözü tutmamasından hareketli bir anlaşma önerisi olduğu anlaşılıyor. Ukrayna krizinde tabii bir de Türkiye'nin adı geçmeye başlandı. Ukrayna krizi derken Donbas'ta Kiev yönetimi ile kendi kendilerine hiçbir ülke tarafından tanınmayan bağımsızlık ilan etmiş Donetsk ve Lugansk bölgelerini kastediyorum. Tabii orada bir arabuluculuk, acaba Türkiye'nin arabuluculuğu olur mu? Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin'in, Rusya liderinin görüşeceği açıklaması geldi. NATO toplantısı sonrası diplomasinin kalbi İsveç, Stockholm'e taşınacak. Orada Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı var. Hem Sergey Lavrov'un Amerikan mevkidaşıyla görüşmesi söz konusu gibi gözüküyor, hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı'yla görüşmesi gündeme gelebilir. Belarus lideri Lukashenko'dan Avrupa'ya yine mesajlar var. Onları da aktaracağım sizlere. Avrupa'dan notlar var. Avrupa'da hepimizin dikkati Almanya'da kurulacak Olaf Scholz hükümetine çevrilmiş durumda. Tabii Türkiye'yi daha da yakında ilgilendiriyor. Çünkü Alman hükümetleri her zaman Batı dünyası açısından Türkiye'den sorumlu, tırnak içinde söylüyorum, mümessil konumundalar. Çok sayıda Türk de Almanya'da yaşıyor biliyorsunuz. Olaf Scholz hükümeti belirdi. Avrupa politikalarında da Almanya'nın ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle Ukrayna üzerinden yeni bir kriz pişirilmekteyken Almanya'nın özel bir önemi var. Bugün yine Almanya konuşmaya devam edeceğiz. Bakanlar açıklanmış durumda belli Almanya'da. Almanya'ya bağlanacağız. Dün Dilek Zapçıoğlu'nun değerlendirmelerini almıştık. Bugün gazeteci yazar Osman Çutsa'ya bağlanacağız. Yeni Alman hükümetini, dış politik duruşunu, büyük bir fark olacak mı? Hem Rusya hem Çin bağlamında tabii ki. Tabii Türkiye açısından Olaf Scholz hükümetinin ne anlama geldiğini konuşacağız, değerlendirmelerini alacağız efendim. Orta Doğu'dan da tabii notlarım var. Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Katar'a gidiyor kendisi 6-7 Aralık'ta. Ama bugün partisinin grup toplantısında hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair hem Suudi Arabistan'la ilgili mesajlar verdi. Bunlar da önemli. Tabii Türkiye'de ekonomik kriz hali düşünüldüğü zaman özellikle Körfez'den yine bir mali beklentiler öne çıkıyor gibi gözüküyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Körfez bölgesine bir ziyarette bulunuyor. Çok dikkat çekici Fransa'nın bu ziyareti. Onun da notlarını size aktarmaya çalışacağım. Sürem el verdiği ölçüde efendim. Orta Doğu'dan, Latin Amerika'dan notlar var size aktaracağım. Hepsini elimden geldiği kadar, sürem yettiği kadar da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Daha sonra pop-up'ı da yayınlanıyor. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Oradan da tıklarsanız, like ederseniz çok seviniriz diyelim. Başlayalım. Eksen. Evet, şimdi hızlıca şu omikron, başımızdaki omikron belasına bakalım. Dünya Sağlık Örgütü raporlama yaptı hemen. 56 ülke omikron varyantının yayılmasını önlemek için seyahat kısıtlamaları getirmiş durumda. En başta tabii ki Güney Afrika ve Botswana'da tespit edilmişti. Aslına bakarsanız Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemi şu, yani Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopyalı diplomat, diyor ki ya adamlar varyantı hemen tespit ettiler, açıkladılar, yani görevlerini yerine getirdiler ama cezalandırılıyorlar. Kendisi 19 ülke ve bölgede, ki bunun sayısı da artmış olabilir 19 diye dün akşamki açıklamalar bunlar. Dünyada en yaygın delta varyantıydı ama şimdi artık omikronda biraz hızlı gidiyor galiba. 60 günde son rakamlara bakılırsa 839.119 örnek almışlar. Bunun %99.8'i dünya çapında delta varyantı çıkmış. Türkiye'de de en yaygın varyant delta varyantı, biliyorsunuz. Tespit edileli çok zaman geçmedi ve isimlendirileli ama en az 159 vaka, bunun daha da fazla olduğunu düşünmekte fayda var. Dün aktarmıştım size, %37,5 oranında daha hızlı bir yayılımı olduğu söyleniyor vakanın. Ama tabii paniğe kapılmak için sebep var mı? Henüz tam bilemiyoruz bunu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, akılcı ve orantılı tedbir almak lazım. Doğru şeyi yaptığı için Afrikalıları cezalandırmamak lazım vurgusu yaptı. Güney Afrika, Namibya, Tanzanya, bu ülkelere seyahat yasakları geldi. Bir yandan tabii uzmanlar şunu da vurguluyorlar. Aşı eşitsizliği bu krizin bitmesinin önünde engel. Afrika'yı aşılamadan nasıl olacak? Ama Afrika'da aşılama oranları çok düşük. Gelişmiş ülkeler 3. 4. doz aşıyı vuruyorlar vatandaşlarına. Ondan sonra da böyle yeni varyantlarla uğraşıyorlar. Zaten patent muafiyeti, geçici muafiyet falan, bu da hava oldu. Hiçbir işe yaramadı bu tartışmalar. Geçti gitti. Şimdi ondan sonra hava efendim yeni mutasyonlar diye herkes ayaklanıyor. Güney Afrika'da bu arada son 24 saatte 4373 vaka daha tespit edilmiş dün akşam itibariyle. Bir gün önce 2223, bu da ikiye katlanma anlamına geliyor. Örneklem eğer doğruysa hakikaten hızlı bir yayılıma işaret ediyor. Kısıtlamalar Amerika'da hemen devreye sokuldu. Seyahat edeceklere daha sıkı testler isteyecekler. 24 saati geçmemiş Covid testi isteyecekler, hem Amerikalılardan hem yabancılardan. Evet, bu arada BioNTech'in CEO'su Profesör Uğur Şahin'den ikazlar var. Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir dedi. Sağ olsun, zaten öyle anlaşılıyor. Aşılar hafif atlatılmasını sağlar diyor ama bir yandan da korku duymaya gerek yok diyor. İki hafta içerisinde verileri toplayacaklar ve belki daha sağlıklı uyarılar yapabilecekler. Almanya'da çok arttı. 100 civarında omikron vakası da olabileceği söyleniyor Almanya'da bu arada. Brezilya'da, Suudi Arabistan'da, Nijerya'da, Norveç'te ilk vakalar tespit edildi. Hatta Danimarka'da omikron vakası tespit edilen bir kişi 1600 kişinin bulunduğu bir konsere gitmiş. Durum parlak gözükmüyor efendim. İsrail son derece iyimser bir açıklama geldi İsrail'den. Sevindirici diyelim. Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz dedi ki eğer tam doz aşılarını yaptırdıysanız o zaman omikron varyantına karşı da koruma sahibisiniz. Koruma sağladığına işaret ediyor dedi. Umarım doğru söylüyordur. Rusya'da Vladimir Putin omikron talimatı vermiş. Eylem planı hükümet sunacak ne yapılacağına dair. 33 binlere geriledi. 33 bin ile 35 bin arası Rusya'da bir dönem 40 binlerin üzerine çıkmıştı. Vaka sayıları onu da belirtmekte fayda var efendim. Evet, tabii Amerika'da bu arada 10 eyalette aşı zorunluluğunu sağlık çalışanlarına durdurmuşlar. Eyaletler dava açmışlardı. Biden yönetimi aslında bu konuda aktif çaba harcıyor ama eyaletler bazında böyle engellere takılıyor. Amerika böyle kolay yönetilebilen bir ülke değil. Yönetilememe esas aslında biraz bunun işaretleri. Evet, Almanya'da Anayasa Mahkemesi bu arada salgın tedbirlerinin anayasaya uygun olduğuna hükmetmiş. Bireysel özgürlükler temelinde bir takım davalar orada da açılmıştı. Fransa'da ise 47 bin vaka tespit etmişler son 24 saatte. Sağlık Bakanı durum parlak değil diyor. İtalya'da da aynı şekilde 12 binlere çıkmış durumda. Yunanistan'da 60 yaş üstü herkes aşı olacak. Olmayanlar da her ay 100 euro ceza ödeyecek. Daha sert yaptırımlara gittiği söylenebilir. Çinliler 2,5 milyar doz COVID-19 aşısı yapmışlar vatandaşlarına son verilerde. Ayrıca Sputnik V aşısı da üretecek Çin. En son bir anlaşma yapılmış. Yılda 150 milyon doz kadar aşı üretileceği de söyleniyor efendim. Rusya'da da bu arada COVID-19 aşısı zorunlu olsun mu tartışmaları vardı ama Rusya'da aşı olmayı reddedenlere para cezası dışlanmış. Gönüllülük esasıyla bakılıyor Rusya'da aşı meselesine efendim. Türkiye'de 25.216 dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı 207. Can kaybı. Fahrettin Koca açıkça diyor ki bizde omikron varyantı yok. Ama tabii onlar da yeni varyanta karşı aşıların etkinliği üzerine çalıştıklarını dile getiriyorlar. İlaçlarla ilgili çalışmalara vurgu yapılıyor efendim. Evet, şimdi ekonomi dünyasından birkaç not aktaracağım. Bu da aslında şimdi tabii biz Türkiye'de dolar başımızın belası, enerji fiyatları, enflasyon diyelim. Petrolün varil fiyatı yeniden 69 doların altına düşmüş gözüküyor. Bu iyi bir şey. Aralık başında bir de OPEC artı ülkelerinin toplantısı olacak şimdi. Bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek göreceğiz. Umarım benzin pompa fiyatlarına yansır. En son habire zam yedi, arabamızın deposunu dolduramaz hale geldik Türkiye'de. Bu azalışı bir en azından bir nebze iyimser karşılamak mümkün sonuçları eğer olursa. Bunun dışında Amerika'da tabii enflasyonist bir ortam var. Artık Fed Başkanı Jerome Powell geçici demeyi bırakmış enflasyona. Yani geçici, Biden falan geçici diyordu ama. Demiş ki yüksek enflasyon riski arttı. Artık geçici kelimesini kullanımdan kaldırmanın vakti geldi demiş. Böyle bir hakikaten sıkıntılı bir durum var. Amerika'da bankacılık sektörünün karı ise 3. çeyrekte %36 artmış. Valla birileri bolca para kazanıyor dünyada. Sistem böyle. Biz enflasyonla eziliyoruz. Çalışan kesimler, emekliler, alt sınıflar diyelim. Ama birileri de paradan parayı gayet güzel kazanıyor bu sistemde. Evet, şimdi bir de Amerika'dan bizim meşhur doktor Mehmet Öz, ünlü cerrah, Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olmuş kendisi. 61 yaşında, aynı zamanda sunucu, Pensilvanya'dan koymuş adaylığını. Amerika'da çok meşhur olmuştu, ismimizi de böyle duyurmuştu. Biraz çılgın bir adam ama enteresan da bir adam. Talk showcuydu, şimdi senatör olacak gibi gözüküyor. O notu da aktardıktan sonra küresel bilek güreşine geçelim. Tayvan adası etrafında alttan alta kapışmanın devam ettiğini söylemek mümkün. Çinliler tatbikatları gerçekleştiriyorlar Tayvan'da. Hatta öyle ki milliyetçi Tayvan yönetimi bizi istila edecekler diye senaryolar yazmaya başlamışlar. Çinlilerin en çok kaçındıkları mesele de o. Aslında o statüyü bozacak ama tek Çin bağlamında bozacak adımlara karşı çıkıyorlar ve bir barışçı birleşmeden vurgu yapıyorlar. Amerikalıların ise bu işe müdahale etmemesini istiyorlar tek Çin politikası bağlamında. Bir de tabii Afrika üzerinden kapışma devam ediyor diyebiliriz. Özellikle Çin'in yatırımları çok fazla, sermaye aktarımı çok fazla. Britanya'da bu mesele acayip bir tartışmaya dönüşmüş. İngiliz yetkili Çinliler gelişmekte olan ülkelere borç tuzağı kuruyorlar diye bir açıklama yapınca Çin'in Londra Büyükelçiliği çok öfkelenmiş. Bizim Çin'den verilen kredilerle borç batağına düşen hiçbir ülke olmadığını söylemiş. Tabii rakamlarla bakmak lazım. Tabii biz batıdan alınan kredilerle borç batağına düşen çok fazla ülke biliyoruz, görüyoruz efendim. Çinlilerin de rakamlarına bakmakta fayda var. Amerikalılar bu arada Japonya'da Misawa, Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'ndan beri ne Almanya ne Japonya'dan hiç çekilmediler. Hala çok büyük miktarda askeri varlıkları var bu ülkelerde. Japonya'da öyle. Misawa'da hava üstünde bir uçak havalanmış. İki yakıt tankını mecbur kaldığı için bırakmış ve Allah'tan yerleşim yerine düşmemiş. Biraz açık alana düşmüş ama tabii Japonlar hemen bir gerilmişler. Ya tepemize düşseydi diye Japon Savunma Bakanlığı da izahat istiyor ve F-16'ların güvenli olduğuna hükmedilene kadar da uçmasınlar demişler efendim. Arada Japonya'da böyle tartışmalar oluyor. Amerika'nın işgaliyle kurulmuş bir ülke. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda anayasasını falan Amerikalılar yaptı Japonya'nın, biliyorsunuz. Hala da çok yüksek miktarda Amerikan askeri varlığına ev sahipliği yapıyor. Tabii gönüllü olarak yapıyorlar oradaki otoriteler. Öyle söylemek lazım. Dikkatler Avrupa'da Rusya'yla çıkartılmaya çalışılan krizde efendim. Bir yandan Biden Amerikan Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen yıl sonuna kadar, artık Aralık ayı içerisinde, bir tıpkı Biden'ın Çin lideriyle yaptığı gibi bir sanal zirve, video konferans yoluyla bir zirve yapması, görüşme yapması bekleniyor. Amerikalı yetkililer bu sefer konuşmuşlar ama o kadar üstten tonda bir konuş ki makine anlatamam size. Washington Post'ta konuşmuş Amerikalı bir kaynak. Kiev'e ek askeri yardım sunulması, Moskova'ya potansiyel yaptırımlar dahil Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını çevrelemenin seçeneklerini gözden geçiriyor ve bunları iletecek diye. Bu görüşme olmayabilir demek ki, yani böylesine bir formülasyonla Amerikalılar gideceklerse diye aklıma düşüyor açıkçası. Şöyle söylüyorlar. Moskova'ya, Ukrayna'ya saldırının bedelini belirtme fırsatı ve gerilimi azaltmanın yolu. Yani karşınızdakini tehdit etmek için görüşmekten bahsediyorsunuz. Amerikalıların söylemleri bu şekilde efendim. Henüz daha tabii yüz yüze olmayacağı belli. Henüz daha netleşmiş değil, tarihi de belli değil ama Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şimdi NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var Letonya'nın başkenti Riga'da, bugün ikinci günü. Daha sonra AGİT toplantısı İsveç'te, Stockholm'da olacak ve Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la orada görüşmesi bekleniyor. Bunun öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yine Rusya'ya yönelik tehditler yükseldi. Sık sık tehditkar bir üslup kullanıyor Jens Stoltenberg. Bu sefer toplantının ilk gününün sonunda, dün Riga'da, kendisi basın toplantısında Rusya'ya yine öngörülemez bir durum var. Rusya'nın niyetini bilmiyoruz. Güç kullandı daha önce Ukrayna'ya ve komşularına. Bunu görüştük. Caydırma amacında Rusya'yı, birlik halindeyiz mesajı vermiş. Ağır bedeli olacaktır demiş Rusya saldırırsa. Kararlılığı konusunda yanlış anlama olmasın NATO'nun demiş. Aktif olarak değerlendireceğiz demiş. Aynı zamanda Ukrayna'daki Ukro-Nazi yönetimine de desteklerini yinelemiş. Siyasi ve pratik desteğimiz devam ediyor demiş. Takdir ettiklerini söylemiş Banderist Ukrayna yönetimine. Hem Ukraynalı hem Gürcistan'dan yetkililerle bir araya geleceklerini söylemiş. Bir yandan da çift yönlü bir yaklaşımımız var. Diyalog da istiyoruz. Diplomatik ilişkileri kesti Rusya demiş. Halbuki NATO kesti diplomatik ilişkileri. Casuslukla suçlayıp Rusya diplomatlarını geri gönderen NATO. Ama Stoltenberg Ne yazık ki Rusya son zamanlarda NATO ile diplomatik ilişkilerini kesmeye karar verdi demiş. Çok enteresan hakikaten yani. Biz hep Türkiye'deki siyasi heyetten alışkınız, bir gün öyle öbür gün böyle ortadayken, ama bunlar da acayip laflar hakikaten. Bayağı NATO'daki Rus diplomatları sürdüler açıkçası, ama bunu bizimle ilişki kesti şeklinde sunmayı başarmış efendim. Ukrayna'nın üyeliğinin de NATO üyelerinin kararı olduğunu söylemiş. Egemen bağımsız bir ülke tabii, Sovyetler Birliği'ni çökerttikleri için Sovyetler Birliği'nin parçası olan Ukrayna'yı da böyle aşırı sağcı bir iktidar demokrasi adı altında haline getirdikleri için böyle egemen ve bağımsız bir ülke. Ne kadar egemen bağımsız ayrıca tartışılır tabii. Biliyoruz ki Joe Biden başsavcıyı kovdurabilecek yetkinlikte. O kadar egemen ki Ukrayna yönetimi, böyle bir manzara var. Belarus'u da hedef almış göçmen krizi nedeniyle. Yani 2 ila 4 bin göçmen üzerinden kopardıkları fırtına inanılmaz hakikaten. Hibrit kampanya karşısında NATO'nun AB'nin yanında olduğunu söylemiş. Silah kontrolü NATO'nun önceliğiymiş. Vay be. Hakikaten acayip. Nükleer silahların yayılması meselesi, bu konuda Almanya nükleer silahları istemiyor diye Doğu Avrupa'ya kaydırmaktan bahsediyorlar. Şahane dünya ortamı hazırlıyorlar hakikaten. Hepimizin sonunu getirecek bir takım girişimleri görüyoruz, ama kendisi tabii NATO'nun önceliği bu gibi cümleler kurmuş. En çok silah satan ülke NATO'nun en önemli üyesi Amerika Birleşik Devletleri. Hangi silahların ne kontrolü? Biraz geride kaldıkları söyleniyor ama son dönemde Çin ve Rusya karşısında. O da onu dile getirmiş, endişe verici eğilimler diye. Eski Amerikan istihbarat subayı Rebecca Kofler'ın bir uyarısı olmuş. Aman sakın Rusya ile bir savaşa girişmeyelim. Böyle bir savaşı kazanmak imkansız. Sonucu Amerikan vatandaşlarının hayatına değmez. Bizim birebir bir çıkarımız da yok orada demiş kendisi. Enteresan tarihsel hatırlatmalar da yapmış. Tarihte hiçbir ülke Rusya'yı kendi topraklarında yenemedi demiş. Napolyon'a, Hitler'e, 1. Petro komutasında Rus ordusunun 1709'da bozguna uğrattığı İsveçlilere sormak yeterli diye bir anımsatma yapmış efendim. Almanya'dan tabii, artık Almanya'da yeni hükümet kuruluyor. Birazdan Osman Çusay'la konuşacağız. Heiko Maas artık vekil dışişleri bakanı diyelim. Rusya ile diyalog için her fırsatın kullanılması gerektiğini söylemiş. Bakalım Olaf Scholz hükümeti bu konuda nasıl bir tavır sergileyecek. Tabii bir yandan da işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal edilirse bıdı bıdı bıdı gibi cümleler kurmuş. Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı tabii bütün bu ithamlarla ilgili olarak. Eylemlerimiz tamamen savunma amaçlı diyor Rusya. İttifak hatta şöyle de bir başlıklama yapmışlar. Mitler, Rusya ittifak ilişkileri hakkındaki mitler. Son dönemde NATO'nun Karadeniz bölgesinde askeri varlığının ciddi şekilde arttığı, Amerika'nın stratejik savaş uçaklarını sürekli bölgede tuttuğu, Rusya sınırlarında bir çevrelemeye giriştiği, keşif uçakları, hatta nükleer kapasiteli uçakların uçtuğu ve Kırım'ın Rusya toprağı, uluslararası hukuka göre Rusya toprağı olmasına rağmen Kırım konusunda Karadeniz filosunun da zaten tarihsel olarak bin yıllardır orada olmasına rağmen Kırım'a sürekli atıf yapılarak bunlar yapılıyor. Bu kabul edilemez demiş. Sergey Lavrov, NATO'nun askeri güçlerini ve teçhizatını Rusya'nın sınırlarına yığdığını, asıl NATO'nun Rusya'yı tehdit ettiğini dün aktarmıştım ben size, basın toplantısında söylemişti. Son bir yıldır değil, öteden beri bunu yapıyorlar şeklinde. Bugün Vladimir Putin'den bu konuda açıklama var. NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istediklerini söylemiş. Somut anlaşma yapmak istiyoruz demiş. Bu aynı zamanda bir teklif. Belki Joe Biden yönetiminde, bilemiyorum, karşılığında bulur mu? Ama NATO'nun Ukrayna'daki altyapısını genişletilmesinin Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğunu Putin dün de dile getirmişti. 90'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında verilen vaatlerin hiçbirinin tutulmadığını söylemişti. Görüyorsunuz yani NATO zaten Gürcistan'a kadar gitmek istiyor. Aslına bakarsanız hedef belli, ama böyle bir anlaşma tabii karşılığını belki de bulabilir. Ukrayna ve Donbas üzerinden kopartılan bu fırtınada. Şimdi burada tabii Türkiye'de birdenbire anılır oldu. Diyeceksiniz Türkiye ne yapacak orada? Ne işi olabilir? Bunu göreceğiz. Cuma günü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına Riga'da Çavuşoğlu da katılıyor. Ona da çünkü bu işleri sormuşlar. Dikkat çekici laflar etmiş aslında. Türkiye'nin NATO'nun genişlemesini desteklediğini söylemiş mesela Çavuşoğlu. Çok enteresan. Yani Putin'in kırmızı çizgi dediği şeyi Türkiye'nin desteklediğini dile getirmiş. Ama diğer yandan da ben temaslarda bulunuyorum. Sükunet ve gerilimi düşürülmesi lazım. Sergey Lavrov'la Dmitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla konuştum. Yarın yeniden Stockholm'a gideceğim, orada da konuşacağım falan demiş. Rusya'ya yaptırımların da işe yaramadığını söylemiş. Anlamlı bir caydırıcılığımız olmalı demiş bunun yerine. Acaba neyi kastediyor? Bir şekilde böyle bir ara buluculuk meselesi. Sergey Lavrov Cuma günü Erdoğan'la Putin konuşacak, telefonda aktarmıştım size. Türkiye'nin Donbas'ta ara bulucu olma önerisini konuşabileceğini söylemiş. Çok dikkat çekici bu. Düşünsenize, Donbas'ta iki özerk bölge var. Orada Rusça konuşan nüfus ağırlıklı yaşıyor ve Minsk anlaşmaları gereğince Kiev'deki yönetimin Donbas'a özellik vermesi gerekiyor ama anlaşmayı uygulamıyorlar. Türkiye böylesi bir anlaşmayı uygulatırsa, yani Ukrayna'daki bu federal çözümü destekleyecek bir arabuluculuk yaparsa hakikaten şahane olur. Tabii burada Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bir arabuluculuktan bahsediliyor. Çok acayip tabii, yani olay çünkü Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir olay değil. Olay Donbas bölgesinde. Rusya'nın da tanımadığı iki bağımsızlık ilan etmiş yapıyla Minsk anlaşmaları gereği oralara özerklik vermek zorunda olan Ukrayna yönetimi arasında. Bu konuda bu arada Sergey Lavrov'un dikkat çekici bir de Türk dünyası ile ilgili lafı var. Onu da aktarmak istiyorum. Şu meşhur Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Türk dünyası haritasıyla poz vermişlerdi. Bu konuda Federal Meclis de söylüyor bunları bu arada. Yani çok normal demiş, kültürel olarak böyle bir şey olması, soydaşların geniş bir coğrafyaya yayılması. Utanç verici bir şey yok, bağları sürdürmek de iyi bir şey diyor. Biz de elbette yapabiliriz, benzeri renklerle boyayabiliriz. Yalnız o renk kızıl renk, onu belirtmek lazım. Elbette demiş, en başta tüm post-Sovyet coğrafyası demiş. Ayrıca Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde, İsrail'de, ABD'de, Latin Amerika'da, Arjantin'de SSCB, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarını temsil eden çok sayıda yurttaşımız var demiş kendisi. Enteresan, dikkat çekici bu. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulması konusunda da çok normal kültürel olarak böyle bir şey olması, dilsel geleneklerin desteklenmesi iyi bir şey demiş. Askeri işbirliği boyutları olursa bu elbette fayda sağlamaz diye Rusya'nın pozisyonunu da dile getirmiş efendim. Evet, Zaharova'nın da bugün benzer açıklamaları olduğunu söyleyelim. Zaharova bu arada açıkça şeyi dile getirmiş. Türkiye'nin o Donbas'ta arabulucu olması söz konusu olamaz demiş. Ukrayna içindeki çatışmanın çözüme kavuşturulması konusunda Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu rolü oynaması söz konusu olamaz demiş. Yani evet, size izah ettiğim şeyi söylemiş o da. Yani eşyanın tabiatı gereği böyle diyecek tabii ki. Yoksa Ankara Ukrayna krizine çözüm bulma arzusundaysa buna müteşekkir olur demiş. Tabii Kiev yönetimini Donbas'ta saldırgan planlardan vazgeçirme konusunda Erdoğan yönetimi bir rol oynayabilirse bu hayırlı bir şey olur diye ekleyelim efendim bunu. Evet, Lukashenko'nun da açıklamaları var. Hem Sputnik hem RIA'ya konuşmuş. Polonya sınırı kapatmaktan bahsediyor. Belarus'la sınırı, ama tabii orada Yamal Boru hattı, Çin'den gelen tedarik malların rotası falan da oralardan geçiyor ve Ukrayna-Rusya sınırı da kapalı. Nereden geçecek bunlar hakikaten? O da ona atıf yapmış ve Polonyalılara yönelik o kuş beynini iki elinin arasına al, ne saçmaladığını anlayacaksın demiş kendisi. Göçmen krizi yüzünden Polonya ile Belarus arasındaki gerilimi biliyorsunuz efendim. Buna atıf yapmış ve açıkça tabii ki enerji kaynakları, yani bize karşı düşmanlık yaparlarsa biz de enerji kaynakları geçişini durdururuz. Ya ne yapacağım ben başka demiş. Enteresan. Ukrayna saldırırsa Moskova'nın yanında dururuz diye de eklemiş efendim. NATO'nun planlarından bahsetmiş bu bağlamda. Aynı zamanda Ukrayna meselesi söz konusu oldu ve orada neonaziler de iktidara ortak oldukları için efendim tarihe atıf yapmış, Hitler dönemine atıfta bulunmuş kendisi. O da dikkat çekici Lukashenko'nun açıklamaları bağlamında. Evet, bu arada Brüksel'de göçmen çadırlarını toplamışlar. Bir sığınmacı merkezi vardı. Göçmen meselesine iş gelince hakikaten özel eşyalarını almışlar. Tazikli suyla temizlemişler. Bir Belçika'nın başkentinde göçmenlerle ilgili böyle bir gelişmeyi de aktarmış olayım. Evet. Şimdi Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretine başlıyor. Avrupa'dan bir de o notu aktarayım. 5 günlük bir tura çıkacak. Yarın başlıyor. Türkiye'yi ilgilendiren de bir gündemi var tabii, gideceği tarihsel yerler bağlamında. Midilli'ye falan da gidecek. Dini liderlerle görüşecek. Lefkoşa'nın bölünmüşlüğüne karşı birlik çağrısı, tampon bölgede falan dua edecekmiş Papa. Ortodoks kilisesiyle Katolik kilisesinin yakınlaşması çerçevesinde tabii omikron varyantı etkiliyken böyle bir tura çıkması da tartışılıyor. Kıbrıs'ın bölünmemesi temalı bir ziyaret olacak. Bolca haber çıkacak buradan gibi gözüküyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar'a gidiyor 6-7 Aralık tarihinde. Aynı zamanda Şubat ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'ne iadeyi ziyaret gerçekleştirecek. Geçen hafta Veliaht Prensi ağırlamıştı Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Türkiye'de çok tartışıldı, biz de işledik. Bu arada Türk makamların bazı ihvanla bağlantılı, Filistin ihvanı Hamas'la bağlantılı derneklere kısıtlamalar getirdikleri yolunda haberler geliyor. Karşılığında Türkiye'nin Müslüman kardeşlerin faaliyetlerini ve etkinliğini sınırlandıracağı yolunda iddialar vardı. Cumhurbaşkanı dün TRT yayınına çıktı. Tabii ekonomiyle ilgili pek çok açıklama yaptı. Hepimizin gözü orada. Büyümeden bahsetti ama tabii baz etkisi zaten çok düşmüştü. Büyüme oranının yüksek çıkması büyük bir ekonomik başarı mı? Ben doğrusu çok çözemiyorum ama şimdi asgari ücret tartışmaları falan da var. Şimdi işin ekonomi tarafı bir tarafa, tabii Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı, yatırıma ihtiyacı var. Bunlar için de Körfez'le ilişkilerini düzeltecek bir rota tutturacak gibi gözüküyor. Yeni yönetim, Cumhurbaşkanı o manada biraz konuşmuş. Hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne iadeyi itibar ziyareti hem de Suudi Arabistan'la ilişkileri iyi konumda konuma getirme gayreti içerisinde olacağız diye de vurgulamış. Sadece o da değil, Mısır'la bakanlar seviyesinde devam ediyor. Kadim tarihi biz beraber inşa ettik, beraber paylaştık. Bizim Körfez ülkeleriyle aramızda çok ciddi işbirliği potansiyeli var demiş. Ama tabii Körfez'in dış politikasıyla Türkiye'nin izlediği dış politika birbirine 180 derece şu an itibariyle zıt. Bir geri adım var mı diye sorarsanız, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, hiçbir geri adım yok. Cumhurbaşkanı o zaman nasıl olacak bu ilişkiler, orayı tam olarak kestirmek zor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Körfez ziyaretine çıkıyor. Katar, Suudi Arabistan ve o da emirliklere gidecek. Stratejik bir gezi, öyle anlaşılıyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana, 2018'den bu yana Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk batılı lider olacak Emmanuel Macron. Bin Zayed, Bin Salman, El Thani görüşmesi olacak. Dubai'den başlayacakmış kendisi, sonra Doha'ya geçecek. Tabii Fransız savaş jetlerinden, Rafale'den, Mirage'lardan bir takım satışların gündemde olduğu yolunda haberler var. Ürdün'de, Lübnan'da Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazı almak için görüşmeler yürütüyor. Enerji Bakanı ziyaret etmiş. Mısır'dan bir, tabii bütün bu hatların hepsi Suriye üzerinden geçiyor. Amerika'nın Sezar yasası çatır çutur Lübnan sayesinde delinmiş oluyor. Şimdi Katar'dan alınırsa da öyle olacak. Irak seçimlerinin nihai sonuçları nihayet açıklamışlar. 10 Ekim'den bugüne onca zaman geçti. Yeni açıklayabiliyorlar. Aslında tabii Saz grubu kazanmıştı. 5 sandalyede topu topu değişiklik olmuş. Çok da bir şey yok. %44 oranında bir katılım. Şimdi federal mahkemeye gönderecekler onaylanınca. Yeni meclis toplanacak, bakalım Irak siyaseti nasıl şekillenecek, beraber göreceğiz. Evet, arayabiliriz konuğumuzu arkadaşlar bu arada. Ben artık son nota geçiyorum. Son olarak da biraz bir Latin Amerika'dan aktaracaklarım var. Amerikan yönetimi Kolombiya'da Marksist devrimci FARC örgütü ile yapılan barış anlaşmasının yıl dönümünde FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkartmış. Anthony Blinken açıklamış bunu. Tabii yani ortada bir barış yok ama gerillaları gömmeyi başardılar. Alenen Amerikan politikası Kolombiya'da. Üstelik de hiçbir işe yaramayan bir anlaşma yaptılar Kolombiya'da. Resmen FARC'ı çökerttiler. Dolayısıyla Blinken kendi açısından haklı, gayet başarılı. Kolombiya devrimci solunu liberal bir anlaşmayla çökertmeleri anlamına geliyor. Yabancı terör örgütleri listesinden çıkartmışlar. Zaten ortada FARC falan kalmadı. Gerçi bu sözde barış anlaşması nedeniyle ayrılanlar oldu FARC'ta. Başka gruplar da kuruldu. Nitekim Amerikalılar, Amerikan yönetimi onları yabancı terör örgütleri listesinde tutmaya devam ediyor efendim. Kolombiya'da da anlaşmanın yıl dönümü diyorlar ama barış marış da yok doğru düzgün ortada. İktidarda sözlerini, anlaşmada yer alan unsurları yerine, sağcı Kolombiya yönetimi yerine getirmiş değil. Evet, biz ama Almanya'ya dönelim. Şimdi telefon hattımın diğer ucunda konuğum var. Osman Çusay, gazeteci yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Sizinle yanılmıyorsam geçen ay konuşmuştuk. 1,5 ay falan oldu. Yine Almanya meseleleri üzerineydi. Şimdi Almanya tabii önemli bir dönüşüm dönemine girdi. Gerçi geleneksel politikaları her zaman Almanya'nın devam ediyor ama şöyle de bakmak lazım. Epey uzunca bir süre sonra sosyal demokratların liderliğinde üçlü bir koalisyon olacak Almanya'da. Olaf Scholz liderliğinde Merkel dönemi kapanıyor. O da tabii damgasını vuran bir isim olduğu için. Ben tabii Almanya'nın içinde pek çok şey değişecek beklentileri var ya da belli bir çizgi kurulacak mı? Olaf Scholz nereye oturuyor tam olarak, onu sorarak size başlayayım. Maliye Bakanı'ydı Almanya'nın, bilmediğimiz bir isim de değil elbette. Merkel'in halefi olarak önemsenen bir isim oldu son dönemde. Ne değişecek Almanya açısından? Önce onu sorayım.
İddiaları gerçi farklı ama yani bana sorarsanız pek bir şey değişmeyecek. Hı hı. Bu Merkel politik başlangıçta söylediğiniz, yaptığınız vurgu da doğru. Her anlamda Merkel'in halefi. Yani hı hı. O politikaları bir biçimde sürdürecek. Tabii farklı bir renkle, artık kendi renk anlayışını da gündeme getirebilir. Ama Olaf Scholz için bu yeni bir şey değil. Scholz zaten partinin sağından gelen, yani parti hı hı. sağında görülen bir isim. Evet. Burada tuhaf olan şu, yani Ankara'daki hesapları da bir biçimde andıran bir şey var. SPD'nin solcu liderleri, şu andaki iki başkanı, eş başkanı soldan gelerek ve sol iddialarla partinin başkanlığına geldiler ve bu sağdan gelen ismi öne çıkardılar. Olaf Scholz'un Merkel politikalarından köklü bir dönüşüm, hatta bir dönüş yapacağını kimse beklemiyor. Devam ettirsin anlayışı var. Kendisi kendi renklerini şöyle verdiğini söyleyebilir. Mesela asgari ücrette 9.60'dan saat ücretini 12 euroya çıkaracağım dedi ve bu aşağı yukarı 10 milyon insanı etkileyecek demişti. Bu yani evet. Bu seçimde önde çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de bu olarak yorumlandı. Çok da haksız değiller. Bakın ama bu yılın başında Konrad Adenauer Stiftung vakfı bir araştırma yapmıştı. Orada Türkler SPD'ye eskisi gibi oy vermeyecek. Bize geliyorlar mesajı çıkmıştı. Orada da bir koz oynadı. Biz dedi çifte vatandaşlık vereceğiz Türklere. Yani İsrail'in var, Yunanistan'ın var, ABD'nin var. Türklerin niye olmasın dedi. Belki bu arada Türk seçmeni de kendisine çekmiş oldu. Ama her durumda solun sağı iktidara getirerek bir politik adım attığını görüyoruz. Bunun anlamı şu.
Evet. Ankara'da peki bunlar var. Gerhard Schröder düşünüldüğü zaman Almanya politikaları bağlamında bir yani onunla bir bağlantı kurulabilir mi, yoksa daha çok Merkel herhalde siz Merkel Gerhard bağlantısı Schröder, mı?
Gerhard Schröder'le, yine bana sorarsanız, Gerhard Schröder'le Angela Merkel arasında böyle köklü bir fark yok. Şimdi Olaf Scholz'la şunu da söyleyebiliriz. Gerhard Schröder arasında da bir fark yok. Bunlar sosyal demokrasinin içinde ama açık bir biçimde sosyal demokrasinin sağında yer alan. Sosyal demokrasinin gerçekten sosyal demokrasi ve sol bir sosyal demokrasi iddiası taşıyan son büyük isim Oscar Lafontaine'di. Oscar
Lafontaine.
Bundan, Lafontaine geçen hafta şunu söyledi. Eğer dedi bu Annalena Baerbock Dışişleri Bakanı olursa bu büyük bir tehlikedir. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir süre sonra göreceğiz. Çünkü burada kuzey akımı hattı var. Bu Rusya'dan gelen doğalgaz hattı.
Evet.
Onunla ilgili, Ukrayna ile ilgili Annalena Baerbock öyle açıklamalar yapıyor ki milletin yani koltukları sallanmaya başladı. Bu ne olacak bilmiyoruz ama yani Olaf Scholz sağcı bir politikacıdır.
Evet. Peki dış politikasında ben de tam oraya gelecektim aslında Almanya'nın. Şimdi hakikaten NATO'nun son derece tehditkar bir tavır takındığını görüyoruz genişleme bağlamında. Her yeri de biz alırız. Eski Sovyet coğrafyasında tarihsel olarak birlik içerisinde olan coğrafyadan hangi parçayı kopartırsak o kârdır. Üstelik de işte yani kendi Kosova örneklerini unutup tabii işlerine geldiği için farklı bir söylemde geliştirerek yapıyorlar. Ve sanki Rusya'yı Ukrayna üzerinden bir savaşa zorlayan tutumları var. Heiko Maas da gördüm bugün, Rusya'yla diyalog kanalları açık tutulmalı vurgusu. Gerçi kendisi vekil, bakan ama Baerbock olsa ne der diye kestirmeye çalışıyorum. Sadece Kuzey Akım 2 değil yani, bir yandan da daha hakikaten açık bir çatışma, sanki kısa bir savaş mı isteniyor? Nedir, çözmek zor hakikaten ama yeşillerden bu kadar Amerikancı bir dışişleri bakanı, gerçi Almanya'nın savunma bakanı da herhalde giden vekil savunma bakanı da farklı değildi ama şunu da çok küçük ekleyeyim araya, nükleer mesele var bir de tabii orada çifte standartlı bir durum mu oluşacak, tam çözmek de zor değil. Almanya nükleer silahları istemiyor anladığımız kadarıyla. Onlar Doğu Avrupa'ya taşınabilir gibisinden. NATO sitem ediyor. Baerbock burada nerede duracak yani? Nasıl bir dış politik çizgi beklemeli?
Baerbock son derece Amerikancı ve Rusya ve Çin karşısında da yer yer, hadi daha Amerikan, yani İngilizcesini falan kullanmayalım ama daha saldırgan bir en azından tarz içinde. Bu çok tehlikeli. Bu şunu söyleyebiliriz, biz yeni postada bu haberlerin birine şey dedik, yani bunlar savaş ekiyorlar, savaş rüzgarı ekmeye başladılar. Dün Heiko Maas'ın dünkü bir açıklaması yine çok tehlikeliydi. Yani bu açıklamaları yapıyorlar ama alttan ne gelir, daha doğrusu arka plandan ne gelir, bunları tam bilmiyoruz. Bizi burada ilgilendiren mesele şu, bakmamız gereken nokta da o. Bugün politik olarak çok geriye de çekilmiş olsa Oscar Lafontaine'in o iddiası, yani adeta suçlamasını, nitelemesini, yani çok tehlikeli bir Dışişleri Bakanı geliyor anlamındaki açıklamasını ciddiye almak gerekir. Yani böyle oynanmaz. Ve derin Almanya'nın, yani sanayisinin örneğin, sanayiden çok ciddi tepkiler gelecektir. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi Rusya ve Çin'de çok ciddi yatırımları var Alman.
Evet.
Oraya kolay kolay oynayamazlar. Ayrıca da Rusya bu ülkeye çok pahalıya mal olmuş. Yani iki kez çok pahalıya mal olmuş bir maceranın da adı. Dolayısıyla orada böyle bir takım şeyler yapılacak. Fakat Türkiye ile ilişkilerinden farklı. Yani Rusya ve Çin karşısında yaptıkları açıklamalarla arka plandan ne geleceğini ayrıca da düşünmek lazım. Fakat Türkiye meselesinde, Türkiye ve Almanya bir siyamlı ikizler ilişkisi içindedir ve güçlü olan Türkiye'dir, güçlü olan Almanya'dır. Ama mesele şu, bunlardan biri tehlikeye düşerse diğerinin de hayatı tehlikeye düşer. Bu Türkiye'nin çok sanıldığından çok daha önemli olduğunu, her zaman beklenenden daha önemli roller üstlenebileceğini gösteriyor. Galiba bunu da Ankara kısmen biliyor. Yani ben batarsam AB de batar işte. Bu şu andaki Ankara'yı söylüyorum. Ben batarsam Almanya da batar noktasında. Çok haksız değiller ama bir tuhaf bir şey var. Ben ama yine de bu çıkışların, işte bu kuzey akımının yeni kurulan doğalgaz hattının falan öyle kolay kolay vazgeçileceğini sanmıyorum. Yani Ankara'nın, Almanya'nın kendi içinde düşünen, dışişlerinde de çok iyi düşünen kurmayları var. Bunlar bazı şeylere izin vermezler. Şunu söyleyeyim, çok dikkatli olun demişti 2 yıl kadar önce. Şimdi ismini veremiyorum. Genelkurmay, eski genelkurmay müfettişlerinden biri. Bakın dedi, Rusya Kiev'den girer, Batı Avrupa'ya kadar gelir. Dikkatli olun. Böyle oyunlar oynamayın dedi. Bunlar Türk basınında falan hiç yansımadı. Hatta bunu bir büyük tartışmada, televizyonda tartışmada söyledi. Ki son derece anti-Rus, yani anti-Sovyetik bir sınıfın temsilcisiydi. Buna rağmen böyle oyunlar oynamayın. Rusya'nın askeri gücüyle oyun oynanmaz dedi. Burada galiba bunlar biliyorlar mı bilmiyorlar mı bunun pek farkında değiliz. Ama Rusya üzerine yapılan açıklamalar pek de iyi değil. Yani bunun sonucu alınabilir. Yani Lukashenko'ya yönelik açıklamalar, Kırım'la ilgili açıklamalar, daha bu şeyde de var. Koalisyon sözleşmesinde de var. Çin'e yönelik saldırgan eğilim. Yani Çin son derece geriden alıyor ama Rusya da öyle. Son derece dikkatli bakıyor ama bu saldırıların, yani gerçekten bunu biz de anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani bu saldırının anlamı yok yani. Rusya'yla iyi geçinmek zorunda olan bir ülke. Yalnız eğer nükleer meselelerde de o koalisyon sözleşmesinde nükleer meseleye özellikle dikkat çekildi. Bir, iki, ısrarla ordunun modernleştirileceği, AB'nin yeni ve askeri bir güvenlik gücü olarak daha da geliştirileceği ve bizim için önemli silahlı insansız hava araçlarının orduya eklemleneceğini belirttiler. Bu, yani sözleşmeye kadar girdiyse burada ciddi hesaplar var. Bu insansız fakat silahlı hava araçlarının Ukrayna'da ve Türkiye'yi de ilgilendiren yanıyla üst üste yorumlara konu olduğunu biliyoruz. Burada da bir takım oyunlar var anladığımız kadarıyla. Fakat meselenin, sizin yaptığınız girişte de var. Merkel ne olursa, dünkü programınıza da baktım. Merkel ne olursa olsun çok ciddi bir politikacıydı. Beklemesini bilen ve
sabırlı.
Belki de şu nedenle. Bir cumhuriyeti yıkmış bir politikacıdır o. Ve geldiği zaman böyle maceraların nerelere gideceğini biliyordu. O nedenle çok dikkatliydi. Bundan sonrakiler dikkatli olacaklar mı? O konuda pek şey yok. Fakat sözleşme buradaki entelektüel çevrelerde ve sol çevrelerde hiç iyi bir izlenim bırakmadı.
Bırakmadı. Evet. Peki Türkiye'ye daha detaylı gelelim şimdi. Yani bu konuda bir değişiklik çok fazla Türkiye ile ilişkilerde. Şimdi Türkiye tabii Almanya açısından önemli bir ülke. Sizin dediğiniz gibi çöker mi? Ben ondan emin olamıyorum ama nihayetinde ekonomik anlamda Türkiye'nin sarsılması, buradaki yatırımlar vesaire düşünüldüğü zaman mutlaka sadece Almanya değil Avrupa'da etkileri görülecek şeyler. Yani Yunanistan kadar olur mu bilmiyorum ama Türkiye'nin çökmesine izin vermeme, belli bir hizada tutma vesaire. Olaf Scholz sıcak bir iletişim, yani Merkel'in yaptığı türden, Merkel'in sabrı, alttan alması, tabii öte yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği hayallerini ortadan kaldırması aleni bir biçimde. Merkel'in bir tekrarı mı olacak ilişkilerde? Göçle mi sadece Türkiye'nin Almanya ilişkileri ve tabii ekonomik planla mı sınırlı kalacak? Yoksa siyasi olarak başka resimler görebilecek miyiz? Yine Yeşillerin Dışişleri Bakanı'nın Amerikan tipi insan hakları davasını vurgulayacağı da hesaba katılırsa nasıl bir resim çıkar ortaya?
Ben aynı şekilde çok sabırlı bir politikacı olduğunu düşünüyorum. Yani çok kötü anlamda söylemiyorum şimdi söyleyeceğimi ama Olaf Scholz içten pazarlıklı bir insandır. Biz Türkçe'de bunun bir olumsuz vurgusu vardır ama hani içeriden kendi planlarını yapan bir adamdır ve sabırlı, beklemesini de bilen bir adam. Dolayısıyla Merkel politikaları orada devam edecek. Şimdi Türkiye ile Almanya arasında çok kısa söyleyeyim. Bu yıl şeyler düşmeye başladı. Dış ticaret hacmi düşmeye başladı. Fakat neresinden bakılırsa bakılsın Almanya'nın sıralamasında Almanya açısından 16. sırada Türkiye. Çok kötü bir yer değil bu. Birincisi bu. İkincisi 7500 tane şey var, şirket var. Ve 14 milyarın euronun üzerinde bir yatırım var. Şimdi. Bunlar büyük rakamlar, küçük rakamlar değil. Dolayısıyla Türkiye'de yani birincisi ekonomi bazı ellerini tutacaktır bu çevrenin. Ama göç meselesinde tabii her şeyi yaptıramazlar ama göç de önemli bir yani düzensiz göçmenlerin Türkiye'de 4-5 milyonluk göç en azından şu anda bize sızanlar o bekletilmesi böyle bir bekçilik rolü bu düşünülebilir yani Türkiye açısından bir koz olarak düşünülebilir ama yani şu anda bu şeyin yerleşikliğin sürmesi doğrultusunda bir yeni koalisyonun bir çıkışı olacak Türkiye politikaları açısından. Ama zaman zaman özellikle yeşiller üzerinden bayağı bir tokat atmaya da çalışacaklar. Ama bunların etkili olacağını pek sanmıyorum. Yani çok büyük yani inanarak yapılmış işler değil. Yani işleri koparmayacaklar. 12 Eylül'de koparmadılar. Niye şimdi koparsınlar? O kadar büyük bir şey yok. Fakat şeyi bekliyorlar. Ben şu kadarını söyleyeyim size. Dün bir Avrupa'nın büyük başkentinde Almanca konuşulan dünyada Avrupa'nın büyük bir yani önemli bir başkentinde yapılan Türkiye'deki yatırımcıları da büyük yatırımcıları da ilgilendiren bir toplantıda biz ne olacağını bilemiyoruz ibarelerine tanık oldu bazı dostlarımız ve beni de bilgilendirdiler. Söylenen şuydu: şu anda Türkiye'de büyük bir yoksullaşmayla bir istihdam yaratmaya çalışıyor. Yani döviz kurunun bilerek düşürüldüğü tezi. Bu tamamen öyle algılanmış ama diye eklemişler. Ya bu tehlikeli bir oyun. Halk açısından tehlikeli bir oyun. Nerede, neyin çıkacağını bilemiyoruz ve biz de şaşkınlıkla bakıyoruz demişler. Bu bütün yorumlara, medyadaki yorumlara da böyle yansıyor.
Yani
böyle bekliyoruz hep birlikte.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Osman Cusay değerlendirme için. Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Bir daha da değerlendireceğiz. Çok teşekkür.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Evet efendim. Osman Cusay'la konuştuk. Almanya'yı konuştuk. Almanya Türkiye için çok önemli hakikaten. Daha hükümet kurulmadı ama işte bu haftanın sonunda 6'sı gibi kurulması bekleniyor. Zaten kabine bakanlar belli oldu. Merkel'e yarın veda edecek Almanya ve ardından da yeni Alman hükümeti de işe başlayacak efendim. Dolayısıyla biz de bu hafta biraz Almanya ağırlıklı yayın yapmak istedik. Yine Almanca bir şarkı Alina'dan Die Einzige ile veda edeceğiz size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Vielleicht bin ich schon viel zu lang allein, so mit mir, nur mit mir, ganz ohne Kompromiss. Und vielleicht habe ich verlernt, was es heißt, zu zweit zu sein, du und ich. Doch ich find dich einfach nicht. Wo bist du? Wo bist du? Frag ich mich immerzu. Warum find ich kein Wir? Was ist nur falsch an mir? Sag mir, bin ich die Einzige, die für immer alleine bleibt und so tut, dabei. Sag mir, bin ich die Einzige? Sag mir, wie kann das sein, wenn der Rest dieser Welt doch so unerträglich glücklich scheint? Ich hab mich irgendwie mit mir selbst arrangiert. All die Zeit, die verstreicht, mit Tätigkeiten ignoriert. Hab Freunde in mein Leben perfekt integriert. Um nicht daran zu denken, wäre ich doch nur verliebt. Wo bist du? Wo bist du?
ohne dich keine Ruhe. Warum bist du immer noch nicht hier? Was ist nur falsch an mir? Sag mir, bin ich die Einzige, die für immer alleine bleibt und so tut, als ging es ihr auch noch gut dabei? Sag mir, bin ich die Einzige? Sag mir, wie kann das sein, wenn der Rest dieser Welt doch so unerträglich glücklich scheint? Mir wurde schon so oft versprochen, die Liebe steht für dich bereit. Mein Herz schon viel zu oft gebrochen, wie soll ich's glauben nach all der Zeit? Wie geht man auf den anderen zu, wenn alle schon vergeben sind? Wo finde ich den neuen Mut, damit ich nicht mehr einsam bin? Sag mir, bin ich die Einzige, die für immer alleine bleibt und so tut, als ginge es ihr auch noch gut dabei? Sag mir, bin ich die Einzige?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.